Ayrım 10.
Bizler varoluşumuzu zenginleştirebiliriz. Kendimize daha fazlasını verebiliriz. Ve kendi kendimize bu konuda izin verirsek daha yaratıcı ve daha mutlu olabiliriz. Besteci ve öteki müzisyenler başları dik yürümeye koyuldular. Gerçekten pek hoş bir konserdi dedi müzisyenlerden biri. En güzellerinden biriydi diye yanıtladı bir başkası. İlk konuşan kişinin şöyle dediğini duydum. Sanırım adımı besteciden büyük besteciye değiştirmek için fazla beklemem gerekmeyecek. Gözlemlediğim bu durum boş bir gururun dile getirilmesi değildi. Bunlar sadece kendi yeteneklerinin bilincinde olan ve paylaşmanın önemini ve bizlere verilmiş pek çok mucizeyi geliştirmeyi bilen insanlardı. Bir insanın kendi değerini anlayabilmesi ve kendine yeni bir ad takma töreni düzenleyebilmesi arasında önemli bir bağlantı vardı. Aborijinler zamanın başlangıcından beri bu toprakların üzerinde yaşadıklarını söylerler. Bilim adamları da en azından 50 bin yıldır Avustralya'da insanların yaşadığı konusunda hemfikirdiler. 50 bin yıl sonra ormanları yok etmemiş, suları kirletmemiş, canlı türlerinin soyunu kurutmamış, hiçbir türü zehirlemeye yol açmamış olmaları ve bununla birlikte her zaman bolca yiyecek ve korunak bulmuş olmaları gerçekten şaşırtıcıdır. Onlar pek çok gülmüşler, pek az ağlamışlardır. Ömürleri daima uzun, sağlıklı, bereketli olmuştur. Ve de bu bedenlerini terk ederlerken ruhsal olarak kendilerini güvende hissetmişlerdir. Rüya yakalayıcısı. Yüzümüzü doğuya dönerek sabah ayinimizi yapmaya hazırlandığımız sıradan sabahlardan biriydi. Ama o gün havayı bir heyecan sarmıştı. Ufakta güneşin az sonra doğabileceğini belirten belli belirsiz bir aydınlık vardı. Ruhsal kadın ortaya geldi ve sabah kutsamasını bitiren yaşlı kişinin yerini aldı. Ruhsal kadın ile aramda pek çok fiziksel benzerlik vardı. Kabilede 60 kilonun üzerinde olan tek kişi oydu. Bu sıcak güneşin altında yürüyecek ve günde tek öğün yiyerek zayıfladığımdan emindim. Tüm bedenimi saran ve hala yürüdükçe eriyerek kumdaki ayak izlerimin yanına damlayan yağ tabakasının bir bölümü hala üzerimdeydi. Oluşturduğumuz yarım dairenin ortasında ayakta duran ruhsal kadın ellerini başımın üzerine kaldırdı ve yeteneğini bizleri göklerden seyreden görünmez seyircilere sundu. Tanrısal birlik o gün için bizimle işbirliği yapmaya hazırsa kendini buna bir araç olarak sunmaya hazır olduğunu dile getiriyordu. Yeteneğini benimle kabilenin bu yürüyüş sırasında evlat edinmiş olduğu mutantla paylaşmak istiyordu. Sunumunu yaptıktan sonra yüksek sesle ve heyecanla teşekkür etti. Grubun öteki üyeleri de ona katıldılar. Şu ana dek elimize geçmemiş bile olsa o günkü nimetlerimiz için şükranlarını dile getirdiler. Bana söylenenlere göre bu tören zihinsel telepati ile sessiz olarak yaşanırdı ama benim bu telepati yeteneğime sahip olmamam ve aralarında bir konuk olarak bulunmam nedeniyle benim anlayış çerçevem sınırı içerisinde bir kutlama düzenlenmişti. O gün öğleden sonranın ilerleyen saatlerine dek yürüdük. Yolumuz üzerinde pek az bitki vardı. Ayaklarıma batan dikenlere rastlamamak beni her zaman sevindiren bir durumdu. Sessizlik akşamüstü içimizden biri uzakta cüce ağaçların oluşturduğu bir korucuk görünce bozuldu. Bunlar pek tuhaf görünümlü bitkilerdi. Gövdeleri ağaç gibiydi ama tepelerinden fışkıran yeşillik adeta bir çalı yandırıyordu. İşte ruhsal kadının önceden gördüğü ve talep ettiği bitkiler bunlardı. Bir önceki gece ateşin çevresinde oturduğumuz zaman ve o başka üç kişi düz bir deri postunu germiş, kenarlarından adeta bir gergefe gerer gibi tutturmuşlardı. Bugün de bunu elimizde taşımıştık. Bunun nedenini sormamıştım. Çünkü zamanı gelince bana açıklanacağını artık biliyordum. Ruhsal kadın elimi tuttu ve beni ağaçlara götürdü. Onun işaret ettiği noktaya baktığımda başlangıçta hiçbir şey göremedim. Arkadaşımın heyecanı orayı daha dikkatli incelememe neden olunca dev bir örümcek ağı fark ettim. Bu kalın, parlak ve yüzlerce çizgiden oluşmuş karmaşık bir ağdı. Sonra gördüm ki neredeyse her ağaçta böyle bir ağ vardı. Kadın o ataya bir şeyler söyledi. O da bu ağlardan birini seçmemi istedi. Neye bakmam gerektiğini bilmiyordum. Ama aborijinlerin sezgilerime dayanarak yaptığım seçimleri önemsediklerini biliyordum. Birini gösterdim. Sonra belinde taşıdığı keseden aromalı bir yağ aldı. Ve bunu gergefe iyice sürdü. Gerili derinin arkasına gelen ve dikkatimi dağıtan tüm yaprakları geriye itti. Sonra yağlı yüzeyi ağın arkasına tuttu ve öne doğru ani bir hareketle ağı yüzeyin üzerine yapıştırdı. Ve ağ çerçevelenmiş oldu. Sonra ötekilerin de gelip kendilerini ve her kadının biraz önce yapıverdiği gergefe kendi tablosunu yapmasını seyrettim. Bizler bu oyunla oynarken kabilenin geri kalanı ateş yakmak ve akşam yemeğimizi hazırlamakla meşguldü. Bu oyunda cüce ağaçlardan topladığımız dev örümcekleri, bazı kökleri ve şalgama benzeyen ve şimdiye hiç tatmadığım yumur köklerini yiyecektim. Yemekten sonra her akşam yaptığımız gibi çember haline oturduk. Ruhsal kadın bana yeteneğinden söz etti. Her insan tektir. Her birimize özel nitelikler verilmiştir. Ve bunlar güçlendirilecek, ömür boyu süren yeteneklere dönüştürülebilir. Onun topluma katkısı bir rüya yakalayıcısı olmak. Bana söylediğine göre herkes rüya görür. Ama herkes rüyalarını hatırlamayı önemsemez. Veya onlardan nasıl bir ders çıkartacağını bilemez. Rüyalar gerçekliğin gölgeleridir dedi. Var olan, burada yaşanan her şey rüyalar ülkesinde de vardır. Bütün yanıtlar oradadır. Bu özel örümcek ağları rüya rehberliği için evrenden yardım istemek için söylenecek olan şarkılara ve danslara yardımcı olacaklar. Ruhsal kadın sonra rüyayı gören kişinin mesajı almasına yardımcı olacaktır. Anladığıma göre onlar rüya görmek terimiyle bilinçlilik düzeylerini dile getiriyorlardı. Düşüncenin dünyayı yaratması döneminde var olanlara rüyaların atası denir. Derin bir meditasyon beden dışı rüyadır. Uykuda rüya görmek ise bambaşkadır. Kabile halkı rehberliğe gereksinme duyduğu her durumda rüya avcısına başvuruyordu. Bir ilişkiyi anlamakta, yardım istediklerinde, sağlık sorunlarında, bir deneyimin arkasında yatan amacı öğrenmekte, yanıtın bir rüya ile elde edilebileceğine inanıyorlardı. Mutatların rüya görmesinin tek yolu olarak uykuya dalmayı biliyorlardı. Oysa gerçek insanlar uyanıkken de rüya bilincine varabiliyorlardı. Zihni kontrol altına almak, uyuşturuculara başvurmaksızın sadece solunum ve dikkati yoğunlaştırma yöntemiyle rüyalar ülkesinin bilinç katmanına ulaşılabiliyordu. Rüya avcısı ile dans etmem istendi. İnsanın kendi çevresine dönmesi özellikle yararlıydı. Sorunu önce zihnine nakşediyor, sonra da döndükçe yeniden soruyordun. Aborjinler açıklanmasına göre olduğu yerde dönmek insanın içinde bulunan 7 enerji girdabının dönüşünü de hızlandırıyordu. Sadece kollarım iki yana açmalı, hiç durmadan kendi etrafında sağa dönmeliydim. Başım dönmeye başlayınca bir kenara oturdum ve yaşantımın nasıl değiştiğini düşünmeye koyuldum. Burada kilometrelerce kare toprağa bir kişinin bile düşmediği ve Teksas'tan 3 kat büyüklükteki bu yerde bir derviş gibi dönüyor, kumları havalandırıyor ve rüya avcımı saran havayı bu sonsuz topraklar boyunca dalgalandırıyordum. Kabile halkı özellikle bunu istemedikçe geceleri rüya görmüyordu. Uyku, dinlenmek ve bedenin kendini toplaması için çok önemliydi ve bu zaman diliminde yeni tasarılar için enerji harcamamak gerekirdi. Mutantların sadece geceleri rüya görmelerinin gerekçesi olarak bizlerin gündüz rüya görmeye iznimizin olmayışını gösteriyorlardı. Hele birinin gözleri açık olarak rüya görmesi tamamen yanlış anlaşılıyordu. Neyse ki artık uyku zamanı gelmişti. Kollarımı yastık yaparak kumun üzerine uzandım. Birisi minik bir su kabuğu uzattı ve bunun yarısını şimdi, kalanını da sabah uyanınca içmemi söyledi. Bu rüyamı tüm ayrıntısıyla anımsamama yardım edecekti. Zihnimi en çok uğraştıran sorunun yanıtını öğrenmek istiyordum. Bu yolculuk sona erdikten sonra bana verilen bilgiyle ne yapacaktım? Sabah ruhsal kadın Oata'nın yardımı ile rüyamı anlattırdı. Bana öyle geliyor ki bu rüya yorumlamak olanaksızdı. Avustralya ile ilgili hiçbir şey görmemiştim. Ama gene de anımsadığım her şeyi ona aktardım. Bana özellikle kendimi nasıl hissettiğimi, rüyamdaki olaylara ve nesnelere karşı ne gibi heyecanlar ve duygular duyduğumu sordu. Rüyamda gördüğüm uygar yaşam tarzının ona alabildiğine yabancı olmasına karşın benim içsel dünyamı harika bir şekilde ortaya döktü. Anladığım kadarıyla yaşamımda bazı fırtınalar kopacaktı. Pek çok zaman ve enerji harcamış olduğum insanlar ve şeyler bir kenara atılacaktı. Ama artık insanın kendi kendiyle barışık olmasının anlamını kavramıştım. Ve gereksinme duyduğum her zaman beni rahatsız eden durumdan sıyrılmanın yollarını öğrenmiştim. Bir ömür içerisinde birden fazla yaşantı yaşanılabileceğini görmüş ve şimdiden bir kapıyı kapamayı deneyimlemiştim. Artık o insanlarla, o yerlerle, değerler ve inançlarla birlikte olmak istemediğimi hissetmiş ve bunu değiştirmiştim. Ruhumun evrimleşmesi için bir kapıyı nazikçe kapamış ve yeni bir yere girmiştim. Bu yeni yaşantı, ruhsallık merdiveninde bir basamak daha yükselmemi sağlamıştı. Ve en önemlisi, o bilgiyle hiçbir şey yapacak değildim. Sadece benim için geçerlilik gibi görünen bu ilkelerle yaşayabilirsem, kaderimde olan kişilerin yaşantılarına dokunabilecektim. Kapılar açılacaktı. Zaten bu benim mesajım değildi. Ben sadece mesajı ileten kişiydim. Rüya avcısı ile dans eden öteki kişilerin rüyalarını paylaşıp paylaşmayacaklarını merak ettim. Ben bunu sormadan o ata zihnimi okudu ve evet, alet yapıcı konuşmak istiyor dedi. Alet yapıcı kişi yaşlı bir adamdı ve sadece aletlerle değil, boya fırçaları, yemek pişirmeye yarayan kapkaca ve neredeyse her şeyi yapan kişiydi. Onun sorusu kas ağrıları ile ilgiliydi. Rüyasında gördüğü kaplumbağa kabuğundan çıkmış ve bedeninin bir yanındaki ayaklarını yitirmiş olduğunu fark etmiş ve bir yana devrilmişti. Ruhsal kadın benimle olduğu gibi rüyaları aracılığı ile onunla konuştuktan sonra adam sanatının bir başkasına öğretmesinin zamanı geldiğini anladı. Bir zamanlar usta olmanın getirdiği sorumluluktan hoşlanıyordu. Ama artık bu gerçek bir zevk olmaktan çıkmış ve ona zor gelmeye başlamıştı. Demek ki bir değişiklik yapmanın tam zamanıydı. Artık tek taraflı kalmıştı ve oyunda dengeli olamıyordu. İlerleyen günlerde ustanın sanatını gençlere gösterişini izledim. Ve ona ağrılarını sorduğumda kırışıklıklarla dolu yüzünde bir gülümseme belirdi. Ve beni yanıtladı. Esnek düş, artık ağrım kalmadı. Akşam yemeğinde bir sürpriz. Geleneksel sabah ayinimiz sırasında büyük hayvanların soyundan gelen adam konuştu. Kardeşleri kutsanmak istiyorlardı. Herkes ona katıldı. Uzun zamandan beri onlardan hiçbir haber alınamamıştı. Avustralya'da fazla sayıda büyük hayvan bulunmaz. Afrika'nın aslan, filleri, zürafaları ve zebraları gibi hayvanlar yoktur burada. Evrenin hazine sandığını merak ediyordum. O gün hızlı ve canlı adımlarla yürüdük. Sıcaklık azalmış gibiydi. Derecenin altına inmişti. Şifacı kadın bitkilerden ve kertenkelelerden elde ettiği koyu bir yağı yüzüme, burnuma ve üstüne sürdü. Cildimin kaçıncı katının soyulmakta olduğunun hesabını tutmuyordum. Ama epey soyulmuştum. Bu yanıkların sürdüğü için artık kulağım bile kalmamış gibi geliyordu bana. İmdadıma ruhsal kadın yetişti. Bu sorunu çözmek için bir toplantı yapmaya karar verdiler. Ama böylesi bir durumla yeni karşılaşmalarına karşın pratik bir çözüm buldular. Ruhsal kadın bir hayvanın lifiyle çember şeklinde bir başlık yaptı. Ve dikiş kadını bunun çevrelerine hayvan tüyleri takarak bir zamanlar kar yağınca takılan kulaklıkların benzerini çıkarıverdi ortaya. Bunu kulaklarıma takıp yağda sürünce oldukça rahatladım. Pek eğlenceli bir gündü. Yol boyunca bulmaca oyunları oynadık. Sırayla hayvanların, sürüngenlerin taktiklerini ya da geçmişteki olayları anımsatacak taktikler yapıyorlar ve bizler de bunları bulmaya çalışıyorduk. Bütün bir gün boyunca güldük. Yol arkadaşlarımın kumda bıraktıkları ayak izlerinin arasındaki farkı artık ben de anlayabilir olmuştum. Herkesin yürüyüşü ve yükü değişik izler oluşturuyordu gerçekten de. Akşam yaklaştıkça yeşillik görürüm umuduyla gözlerimi uzaklara dikmeye başlamıştım. Bitkilerin boz renkleri yürüdükçe yeşil tonlar kazanmaya başlamıştı. Sonra yeni topraklara girdikçe bazı ağaçlar gördüm. Belki artık gerçek insanların hiç yoktan ortaya çıkan şeylere nasıl heyecanlandıklarına alışmış olmam gerekirdi. Ama onların aldıkları her armağan karşısında sergiledikleri iştenlikle heyecan bana da bulaşmaya başlamıştı. İşte karşımızdaydılar. Sabah varoluş nedenlerini kutsamayı dilediğimiz dört büyük deve sanki bizi beklemekteydiler. Her birinin tek ve büyük bir hörgücü vardı. Ve sirklerde hayvanat bahçesini gördüklerim gibi kirli ve bakımsız değildiler. Develer Avustralya'nın yerlisi olan hayvanlar değildi. Bir zamanlar taşıma işlerinde kullanılmak üzere buraya getirilmişlerdi. Ve anlaşıldığı üzere bazıları hayatta kalabilmişti. Kabile durdu. Altı avcı ikiye gruba ayrılarak ilerledi. Üçü doğudan, üçü batıdan hayvana yaklaştılar. Sonra iki büklüm eğilerek ve sessizce yürüdüler. Her birinin elinde bir mumberang, bir mızrak ve bir mızrak atıcı vardı. Bu mızrak atıcı tahtadan yapılmış bir aletti. Tam bir kol ve bilek hareketiyle mızrağın kat edeceği yol 3 kat kısalıyor, menzil 3 kat doğruluk kazanıyordu. Develerin biri erkek, ikisi yetişkin dişiydi. Dördüncüsü ise oldukça genç bir hayvandı. Avcıların alışkın gözleri sürüyü izliyordu. Sonunda bana anlattıklarına göre zihinsel yoldan en yaşlı dişiyi vurmak konusunda aralarında anlaşmışlardı. En zayıf hayvandan sinyal alma konusunda kardeş hayvanları olan dingonun yöntemlerini kullanıyorlardı. En güçsüz durumdaki hayvan varoluş nedeninin o gün kutsanması için avcıları çağırıyor ve kendinden güçlü olanın yaşam çizgisini sürdürmesini diliyordu. Hiçbir söz duymadım, hiçbir el işareti görmedim ama avcılar tam bir uyum içinde ilerliyorlardı. Aynı anda başına ve göğsüne saplanan mızraklar hayvanı bir an içinde öldürdü. Geri kalan 3 deve hızla uzaklaştılar. Derin bir çukur kazdık ve bunu kurutulmuş yağ tabakasıyla sıvadık. Büyük hayvanların soyundan gelen adam elindeki bıçakla devenin karnını fermuarla açarcasına yardı. İçeriden sıcak bir hava, koyu sıcak kanın kokusu yükseldi. Organlar birer birer çıkartıldılar. Kalp ve karaciğer bir kenara ayrıldı. Bu organlar güçlendirici nitelikleri nedeniyle kabile halkı tarafından pek önemseniyordu. Bir bilim insanı olarak düzensiz ve güçsüz bir beslenme alışkanlığında karaciğerin demir bakımından nasıl zengin olduğunu bilmiyor değildim elbette. Devenin kanı şifacı kadının genç bir yardımcısının boynunda taşıdığı özel bir kabın içine toplandı. Hayvanın toynakları da özenle bir kenara kondu ve bana bunların ileride pek yararlı olacakları söylendi. Toynaklarla neler yapılabileceğini pek hayal edemedim. "Mutant, bu deve bu yaşa sadece senin için geldi," diye bağırdı kasapların biri. Elindeki kocaman sulu mesane torbasını bana gösteriyordu. Benim suya düşkünlüğüm çok iyi biliniyordu ve benim sürekli taşımam için bir matara arayıp duruyorlardı. İşte şimdi bir tane bulmuşlardı. Yerdeki dışkılar bu toprakların hayvanlarca sık sık ziyaret edilen bir yer olduğunu gösteriyordu. Birkaç ay önce bu dışkılardan iğrenen ben şimdi bir hazine bulmuşçasına yeni yakacak maddelerimizi toplamaya koyuldum. Bu neşenli günümüz benim deve kesesini belime mi, boynuma mı yoksa sırtıma mı asmam konusunda tartışarak ve bu konuyla eğlenerek sona ermekteydi. Ertesi gün deve derisini başımızın üzerine gererek yürüdük. Bu şekilde hem gölge edindik hem de yol boyunca deri kurumuş oldu. Arkadaşlarım derinin üzerindeki tüm etleri temizlemişler ve bazı bitkilerin kabuklarından elde ettikleri bir madde ile onu tabaklamışlardı. Deve bize akşam yemeğimizde gerekenden çok daha fazlasını et vermişti. Bu nedenle geriye kalan pişmiş etler şeritler halinde kesildi. Çiğ kalan etler ise değneklere geçirildi. Çöl yollarında bu değnekleri taşıyor ve etlerin güneşte ve rüzgarda güzelce kurumalarını sağlıyorduk. Bizim kabilenin resmi geçidi pek komikti doğrusu. Ballı karıncalar. Güneş öylesine parladı ki yürürken gözlerimi kısmak zorunda kalıyordum. Bedenimin her hücresinden fışkıran ter, göğüslerimin arasından bir nehir gibi iniyor, her adımda birbirine sürünen bacaklarımın arasından akıyordu. Ayaklarımın üstü bile terliyordu. Bunu daha önce hiç yaşamamıştım. Demek ki sıcaklık 40 dereceyi aşmıştı ve ısı dayanma gücümü zorluyordu. Ayaklarımın altında değişik bir desen oluşmuştu. Parmaklardan topuğa ve sağdan sola çatlaklar oluşmuştu. Ama bu çatlaklar yeryüzündeki çatlakların da bir alt katmanlarıydı. Ayaklarım ölmüştü artık. Yürürken çölün ortasında kadınlardan biri gözden kayboldu ve az sonra yeniden ortaya çıktığında kocaman ve parlak yeşil bir yaprak taşıyordu. Yaprağın genişliği neredeyse 45 santim kadardı. Bense etrafta böyle bir yaprağa sahip hiçbir bitki görmemiştim. Üstelik bu yaprak taze ve sağlıklıydı. Çevremizi sarmalayan her şey boz, kuru ve gevrekti. Hiç kimse onu bunu nereden bulduğunu sormadı. Bu kadının adı mutluluk vericiydi. Onun yaşantısındaki yeteneği oyunlar icat etmekti. O akşam eğlence saatlerini o yönetecekti ve bizlere bir yaratılış oyunu oynayacağımızı bildirdi. Az sonra rastladığımız karınca yuvası kocaman, neredeyse 2 santim büyüklüğünde karıncalar barındırıyordu. Bana bu tada bayılacaksın dediler. Bu yaratıklar akşam yemeğimizi onurlandıracaklardı. Bunlar bal karıncasının bir türüydü ve bu geniş karınlarında bala benzer bir sıvı taşıyorlardı. Bunlar yeşilliklerle yaşayan bal karıncaları kadar büyük ve tatlı değillerdi. Zaten bunların balları da yoğun ve parlak sarı değildi. bu karıncalar ballarını yuvalarını çevreleyen şu renksiz sıcaktan ve rüzgardan elde etmeye çalışıyorlardı. Bu karıncaların lezzeti kabile halkının asla tatmamış olduğu bir lollipop'a benziyor olmalıydı. Arkadaşlarım ellerini toprağa uzatınca buraya tırmanan karıncaları hemen ağızlarına attılar ve bunları emmeye koyuldular. Yüzlerindeki ifadeden pek lezzetli bir şey tattıkları belliydi. Az sonra benim de bunları tatmam gerektiğini bildireceklerini bildiğimden bir karıncayı alıp ağzıma atma cesaretini gösterdim. İşin ustalığı karıncayı ağızda ezmek ve yutmadan balını çıkartabilmekteydi. Ama ben bu numaraların ikisini de beceremedim. Dilimin üzerinde ve diş etlerinde yürüyen karınca bacakları hissetmek çok korkunçtu. Bunu dışarı tükürdüm. Daha sonra ateş yaktık ve onlar karıncaları bir yaprağa sarıp köze gömdüler. İşte bunun tadına baktığımda kendimi bir gofret yiyor gibi hissettim. Portakal çiçeği balının tatmamış biri için bu müthiş bir lezzet sayılabilirdi. Ama gene de bu karınca dolmalarını şehirde satmak iyi bir fikir olmazdı. O gece oyun kadını yaprağı parçalara ayırdı. Bunları bizim gibi saymadı. Ama nasıl yaptıysa adam başına bir parça düşürmeyi başardı. O bunu hazırlarken bizler de müzik yapıyor ve şarkı söylüyorduk. Sonra da oyun başladı. Müzik bir yandan sürerken ilk parça kuma kondu. Sonra bir başkası onun yanına eklendi ve müzik susana dek herkes elindeki yaprak parçasını yere bir ötekinin yanına yerleştirdi. Yerde büyük bir boz oyunu oluşmuştu. Az sonra anladım ki herkes kendi yaprağının yerini değiştirebiliyor ve daha iyi duracağını düşündüğü bir yere kaydırıyordu. Sırayla oynamak gerekmiyordu ve burada bir yarışmada söz konusu değildi. Az sonra yaprağın üst bölümü özgün halindeki gibi tamamlandı. Bu noktada herkes birbirini kutladı. Birbirinin elini sıktı, kucakladı ve çevresinde dönmeye başladı. Oyun yarı yarıya tamamlanmıştı ve herkes buna katılmıştı. Sonradan yine yapraklara yoğunlaştık ve yere oturup ciddi bir hal aldık. Ben yaprağın yukarısına gidip parçamı oraya koydum. Sonra tekrar oraya döndüğümde hangi parçanın bana ait olduğunu anlayamayınca yerime dönüp oturdum. O ata benim zihnimi okudu ve ben ona bir şey sormadan şöyle dedi. Her şey yolunda. İşte bu yaprak parçaları gibi insanlar da birbirlerinden ayrı parçalar gibi görünürler. Oysa biz hepimiz bir bütünüz. İşte bu nedenle oyunun adı Yaratılış. O ata bana öteki arkadaşlarımın söylediklerini de çevirdi. Bir olmak hepimizin aynı olması anlamına gelmez. Her varlık biriciktir ve özgündür. İki varlık olsa aynı mekanı kaplamaz. Yaprağın bir bütüne varabilmesi için tüm parçalara gereksinme duyması gibi her ruhun varacağı özel bir yeri vardır. İnsanlar çeşitli hileler yapabilirler ama sonunda her şey doğru yere gelecektir. Bazılarımız düz bir yol ararken bazılarımız da dolambaçlı yollar kat etmekten hoşlanırız. O anda fark ettim ki arkadaşlarımın hepsi bana bakıyordu ve hemen kalkıp desenin yanına gitme arzusu duydum. Bunu yaptığım zaman boş kalmış tek bir nokta olduğunu gördüm ve buraya konması gereken parça 1-2 santim ötede yerde bekliyordu. Son parçayı da yapbozun içine yerleştirdiğimde sevinç haykırışları çevremizde ve biz insanoğullarını çevreleyen uçsuz bucaksız boşlukta yankılandı. Uzakta bekleşen bir öbek dingo sivri suratlarını kaldırdılar ve göksel pırlantaların parıldadığı kadife gökyüzüne doğru uludular. Üçüncü kaset birinci yüzün sonu. Tamamlama hakkını elde ettin. Bizler birlik içerisinde düz bir yolda yürüyoruz.